Dördüncü sınıfta ben dershaneye gidiyordum Ankara'dayken. Bir gün bir ders sırasında zil çaldı. Hemen kapıya doğru ben tabii koştum sınıftan çıkmak için. Kimya dersiydi. Kimya hocası bana dedi ki ne acele Kerem, gitmeden bize bir tuzun formülünü söyle dedi. Ben dersi pek dinlemediğim için tabii tuzun formülünü bilmiyordum. O da o zaman bana söyledi. NaCl Kerem dedi. NaCl, NaCl tuzun formülüymüş. Böylelikle tuzun formülünü böyle öğrenmiş oldum. NaCl. Tuzla ilgili hayatımda hatırladığım en eski hikaye budur. Yani toz sırasını kaçırmamak için dersten kaçarken utandırılmış bir duruma düşmemle ilgili. Şimdilerde günümüzde tuz biraz daha hareketli. Yani eskiden yani tuz tuzdu. Şimdi ne bileyim Himalaya tuzu çıktı, yok işte helal tuz çıktı, kaya tuzu çıktı değil mi? Kimse artık normal tuz bile atmıyor. İşte biz Himalaya tuzu kullanıyoruz falan diyor. Tabii ki bizim bu konudaki dünyada tanınmamızı sağlayan, ülkemizi dünya arenasında temsil eden medarı iftarımız Nusret'in de o tuz hareketi tabii ülkemizi tuz konusunda bayağı önemli bir yere getirdi diyebiliriz. Geçen hafta Tanrı'nın halkının Tanrı krallığına odaklı doğruluğu arayan bir yaşayışa çağrıldığını çalışmıştık. Önemli bir konuydu bu. Kraliyetin vatandaşlarının karakter niteliklerine birazcık bakmıştık. Yani bereket sahibi olanların, yaşayışta inananların, yaşayışta inancını deklare edenlerin, imanlı gün be gün yaşayanların olduğunu söylemiştik. Bugün ise bu dünyada nasıl yaşamamız gerektiğiyle ilgili birazcık konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda özellikle o haftada son sözler Mesih uğruna zulüm çekenlerin yaşayışıyla ilgiliydi. Ve bu kontrastı unutmadan aslında buradaki bağlama bakmak gerekiyor. Birden o acı çeken, sıkıntı çeken, zorluk yaşayan insanlardan şimdi dünyada nasıl yaşamamız gerektiğiyle ilgili bir konuya geldik. Yani bugün bakacağımız bölüm nasıl İsa öğrencisi olacağımızla ilgili değil, öğrenci olduğumuzda dünyaya nasıl bereket olacağımızla ilgili. Bu kısa bölümü beraber okuyalım. Aslında dediğim gibi bazı uzun uzun yazmıştım ama sadece 13. ayete bakacağız. Ben yine de tamamını okuyayım bağlamdan çıkmamak için. Yeryüzünün tuzu sizsiniz ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kert gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilliye koyar. Evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Amin. Kutsalan Rabbimizin sözleridir bu sözler. Daha önce dünyada yaşadığımız ama dünyadan olmadığımızdan bahsetmiştik. Dünyası olarak Türkiye'deki vatandaşlarız, öyle değil mi? Ya da farklı ülkelerden vatandaşların, Türkiye'de yaşayan kardeşlerimizin olduğu topraklarda yaşıyoruz. Ancak göksel anlamda Tanrı'nın krallığının, göksel egemenliğin vatandaşlarıyız. Bugün dünyadaki vatandaşlığımıza, göksel vatandaşlığımızın nasıl etkilemesi gerektiğine bakıyor olacağız yani. Göksel vatandaşların bu dünyada nasıl yaşaması gerektiğiyle ilgili. Burada tuz hakkında bir örnek var. Özellikle ışık kısmına hiç girmeyeceğiz. Tuz hakkında olan kısma gireceğiz. Bizim algılayabileceğimizden farklı bir resim sunuyor. Az önce tuzdan bahsettik ama genellikle tuz bizim kültürümüzde öyle iyi bir şekilde anlatılmaz, öyle değil mi? Üç beyazdan uzak dur derler değil mi? Şeker, un, tuz. Sürekli söylüyorlar televizyondaki doktorlar. Gerçi ben güvenmiyorum televizyondaki doktorlara çünkü birazcık bu işin ekonomik bağlantıları var. İster istemez işte elimizde domates arttığı zaman televizyondaki doktorlar işte domatesin yararlarından bahsediyor. Yani bu işin bir ekonomik bağlantısı var. Yani bu doktorlar sürekli farklı şeyler anlatıyorlar. Domates kalmadığı zaman domatesin kanser yaptığını işitmeye başlıyoruz. Ya iyi değil miydi, hani bize yararlıydı? Şimdi kanser yapıyormuş. İşte fındık bir ara değil mi? Elimizde fındık patladı. Aganigi reklamları çıkmaya başladı. Niye? Çünkü devlet bu gibi şeylerle ilgileniyor, parmak atıyor ister istemez. Tabii bir de ilaç sektörü var. İlaç sektörü de bu işten ekmeğini yemek için bununla ilgili parmaklıyor. Dolayısıyla pek güvenmiyorum ben bu televizyondaki doktorların sözüne. Benim hayatta güvendiğim bir tane doktor var. Beni tanıyan herkes onun kim olduğunu çok iyi biliyor. Şu anda herkesin yüzünde gülümseme var. Çünkü sadece bir doktorun tavsiyesi ya da doktorun sözüne güveniyorsam o kişinin sözüne güveniyorum. Kendi aile doktorum Müşteba Bey. Bacağım kopsa ilk ona giderim. Yani uzmana falan değil yani. Direkt ona. O kadar seviyorum. O kadar bizimle, ailemizle ilgili. Ve bir gün tabii tansiyon hastasıyım biliyorsunuz. Bir gün bana geldi işte testlerimden çıktı. Ben de gittim daha doğrusu ofisine. Dedi ki pastörüm dedi, tuzdan uzak duracaksın. Yani sadece televizyondaki doktorlar değil ama benim en fazla hayatta güvendiğim doktor da bu tuzun yararlı olmadığından bahsediyor. Ama şimdi madde 5. bölüme bakıyoruz, tuzun yararından bahsediyor. Tuz olmamız gerektiğini anlatıyor. Aslında bu anlamda tuzun ya da kullandığımız şeylerin bağlamının ne olduğu çok önemli. Çünkü tuz zaman zaman sağlıkla ilgili zararları işaret ederken ya da eski antlaşmada çoraklık ya da kadının kısır olması konusu ya da ölüm konusu, hatırlar mısın? Lut'un karısı bir anda dönüp baktığı zaman tuza dönüşüyor olduğu yerde, ölümü resmeden negatif resimler de sunabiliyor bize. Peki nasıl oluyor da bu bağlamda tuzun pozitif olduğunu görebiliyoruz? İşte bunun için şeyi düşünmeniz gerekiyor. Yani kutsal yazılarda bazen bir şey kötü bir resim olarak sunuluyor, bazen yararlı bir resim olarak sunuluyor. Örnek vereyim, kutsal kitaptan değil ama örneğin bıçak. Bıçak kendi başına kötü bir şey değil, hepimizin her gün kullandığı bir alet. Ancak cinayet için kullanırsanız o zaman kötü tabii ki. İşte zaman zaman televizyon çıkıyor, internet çok kötü falan diyor. İnternet kötü olmuyor, internet harika bir şey. Ama kötü bir nedenle kullanıyorsan o zaman kötü bir şey. Aracın kendisi kötü olur. Dolayısıyla tuzun bazı konularda sağladığı yararlar var, bazı konularda sağladığı zararlar var. Ve dönem için tuzun önemi çok değerli gerçekten. Roma dünyasına, İsrail topraklarına, o döneme, o kültüre, o yaşayışa birazcık gitmemiz gerekiyor. Tuzun ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için. Hangi bağlamda tuzun iyi olduğunu burada İsa söylemek istiyor. Neden bizim bu yeryüzüne, bu topraklara tuz olduğumuz deklare ediliyor? Bunun için ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Öncelikle tuz dünya ekonomisi için çok önemliydi Roma döneminde. Şarap ve zeytinyağıyla beraber zenginliği en fazla resmeden şeydi tuz. Özellikle sıcak yerlerde vücudunuz dehidre olduğu zaman su ve tuz vücudunuz için gerçekten çok önemlidir. Öyle değil mi? Biz de burada fazlayla bolca bolca ayran içeriz, öyle değil mi? Yaz geldiği zaman tuzlu ayran içeriz. Yani yaz sıcağında tuz ve ayran, o suyu vücuda almak gerçekten çok yararlıydı. O dönem için de tuz gerçekten çok zengin ve çok da pahalıydı. Hatta birçok yazar Romalı askerlerin tuzla ödenmesi yapıldığını söylüyordu. Askerlere parayla değil tuzla ödeme yapabiliyordunuz. Bu çok fazla paylaşılan bir şeydi vaazlarda. Paylaşayım istedim ama bundan daha fazla da dönemle ilgili ekonomik olarak tuzun neye yaradığıyla ilgili birazcık araştırma yaptım. Makabiler, 1. Makabiler kitabında tuz ile vergi ödeyebildiğiniz söyleniyor. Düşünebiliyor musunuz? Tuzla vergilerinizi ödeyebilir. Belediyeye tuz poşetleriyle gittiğinizi düşünebiliyor musunuz günümüzde? Ancak o gün için çok değerliydi. Tuzla köle satın alabiliyordunuz o dünyada. Böylesine önemli, yani söylemek istediğim şey, altın gibi ekonomik bir değerdi tuz. Ve şüphesiz ki burada tuzun öneminden bahsederken ve İsa bizi tuz olarak resmederken siz değerlisiniz demek istemiyor. Yani bağlamdan çıkartıp bunu söylemek istemiyorum ama tuzu anlatırken dünyadaki değerini bize anlatmaya çalışıyor. Öncelikle en önemli yararlarından bir tanesi koruyucu gücüdür tuzun, öyle değil mi? İsa'nın işaret etmek istediği konulardan bir tanesi de budur. İçerisinde fazlasıyla sodyum klorür olduğu için çürümeyi engelleyen bir tarafı vardır tuzun. Bir nevi antik dünyanın buzdolabıydı tuz. Buzdolabı olmayan bir dünyada. Düşünebiliyor musunuz Antalya'da yaşadığınızı? Hiçbir şeyi soğutmanızın imkanı olmadığı bir dünyada. İşte balıktır, ettir, bunlar gibi sahip olduğunuz yiyecekleri tuzla koruyabiliyordunuz. İşte balık alayım da hafta sonu yeriz gibi bir şey yoktu. O gün bitirmeniz gerekiyordu. En fazla tuzla koruyarak biraz daha bozulmuşluğuna engel olmaya çalışıyordunuz. Ve İsa diyor ki siz bu dünyanın tuzusunuz. Öylesine bozuk, öylesine yozlaşmış, öylesine çürümeye terk edilmiş bir dünyada yaşıyoruz ki bu dünyanın koruyucu, yapıcı, destekleyici gücüyüz aslında. Bu dünyanın böyle olmasına izin vermek istemiyoruz. Öyle değil mi? Şüphesiz o dünyada tuzun antiseptik özelliği bilinmiyordu. Yani mikroplar falan filan, bakteriler o zaman bilinmiyordu. Ancak tuzun koruduğu biliniyordu. Nasıl olduğu bilinmiyordu ancak tuzun işe yaradığı biliniyordu. Dolayısıyla biz de bu dünyada bu bozulmuşluğa karşı nasıl davranıyoruz? Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Dünyanın bu bozuk halini, bu çürümüş halini gördüğümüz zaman bu dünyanın yaralarına şifa olabiliyor muyuz? Şüphesiz ki Mesih'in dünyadaki etkisi böyle. Ve bizim de bu yeryüzünün tuzu olduğumuz söyleniyor. Ve biz bu dünyada olduğumuz sürece birçok etik değerlerde dimdik durup hayatlarımızı Mesih'i yücelten bir şekilde yaşamamız gerekiyor. İsa Mesih tutum ve tavırlarımızla kutsallığı arayan takipçiler olmamızı istiyor. Bu çürüyen dünyayı biraz olsun yavaşlatmamızı istiyor. Tuzun ikinci değeri burada tat. Özellikle de pasajla biraz daha net bir şekilde bağlanabiliyor. Öyle değil mi? Çünkü tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir diyor. Tatla ilgili bir bağlantısı olduğunu direkt olarak görebiliyoruz. Öyle ki tuz şüphesiz ki yiyeceklerde çok önemli. Tuz yiyeceklere tadı veren şeylerden bir tanesi, öyle değil mi? Neredeyse her yiyecekte, her yemekte tuzu kullanıyoruz. En fazla kullanan şeylerden bir tanesi belki de. Çünkü sahip olduğu o kocaman şeyi ufacık bir parçayla dahi değiştirebilen, pozitif bir şekilde etkileyebilen bir özelliği var tuzun. Bakın Kolosellerde bir ayet var. Bu bile sizi bu fikri düşündürmeye yönlendirecektir. Diyor ki, sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Ne demek bu? Yumuşacık, öyle değil mi? Tuzla terbiye ediyorsunuz. Yumuşuyor, öyle değil mi? Etten bahsediyor. Böylece herkese nasıl karşılık vermeniz gerektiğini bileceksiniz. Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Yani insanlarla olan iletişimimizde, konuşmalarımızda, davranışlarımızda sözümüzün tuzla terbiye edilmiş gibi olması gerektiğini söylüyor. Bizler bu dünyanın tuzuyuz dediğimiz zaman bir anlamda konuşmalarımız, tavırlarımız, yaşayışımız bu dünyaya karşı merhametli, yumuşak, pak olması gerekiyor. Koruyucu özelliğimiz de bu günahın mahvolmuşluğu içerisinde kutsallığı arayarak insanlara bereket olmamız gerekiyor bir ve bir anlamda insanlara olan tavırlarımız, yumuşak huyluluğumuz, pak yaşayışımız, temizliğimiz insanlara örnek olması gerekiyor. Genellikle bu iki nokta fazlasıyla vurgulanır bu pasajı ele aldığımız zaman. Neredeyse hiçbir vaazda bu üçüncü vereceğim noktayı görmedim. Ve özellikle tuz konusuyla ilgili araştırdığım zaman ve diğer pasajlara baktığım zaman aslında burada çok vurucu olan bir özelliği daha var tuzun. Ama neredeyse hiç kimse bahsetmiyor bundan. Luka 14. bölümde bahsediyor. Hatta bu bölümle özdeşleşen, yani bir anlamda Luka'nın bu bölüme ele aldığı Luka 14. bölüm farklı bir açıdan bakıyor aslında tuzun değeriyle ilgili olarak. Bakın şöyle söylüyor Luka. Tuz yararlıdır ama tuz tadını yitirirse bir daha nasıl o tadı kazanabilir ki? Aynı yerdeyiz. Matta'nın söylediği aynı şeyi söylüyor. Ancak şöyle devam ediyor. Ne toprağa ne de gübreye yarar. Onu çöpe atarlar. İşitecek kulağı olan işitsin. Bir dakika, çok ilginç çünkü Matta olaya tatla ilgili olan bir taraftan bakarken, koruyuculukla ilgili olan bir taraftan bakarken ve dağdaki vaazı ne zaman dinlesem sadece bu iki öğeyi işaret ettiğini gördüğüm zaman burada çok kolay atlanabilen ama çok önemli bir ayet var. Ne toprağa ne de gübreye yarar. Tuz tadını yitirirse ne toprağa ne gübreye yarar. Çok ilginç. Demek ki buradan ters bir yorum birimiyle demek ki tuz toprağa ve gübreye yarıyor bilgisini çıkartıyoruz, öyle değil mi? Ama nasıl olur ki biz kendi hayatımızda tuzu toprak için pek kullanmıyoruz. Ancak Ölü Deniz'in tamamı tuz değildi. Ölü Deniz'in %28'in %29'unun tuz olduğunu söylüyorlar. Yani sodyum klor içerdiğini söylüyorlar. Ancak onun içerisinde başka özelliklerin olduğu da söyleniyor. Ve bu dünyada ne zaman tuz dense İsrail'de insanların aklına Ölü Deniz geliyor. Hatta kutsal kitapta tuz gölü diye de geçer Ölü Deniz. Ve tuz gölünün, yani Ölü Deniz'in en zengin olduğu şeylerden bir tanesi de potasyum klorürdür. Öyle ki toprağın ve gübrenin beslenebilmesi, ürünlerin artabilmesi için, zenginleştirilebilmesi için kullanılan şeydir. Dolayısıyla dönemde birçok insan bahçesinde Ölü Deniz'in tuzlarını kullanıyorlardı. Özellikle artık tuzluk değerini biraz olsun yitirmiş, evde zenginlik aracı olarak kullanılmayan ya da tuzun daha düşük değerleri olduğu bölgelerden alınan, potasyum yüksek olan bu tuz kullanılırdı. Yani antiseptik özelliğinden biraz bahsetmiştik ya, koruyucu özelliği. Bunun aslında temizleyen özelliği olmasından da geldiğini biliyoruz. Tuzun temizleyen bir tarafı var, öyle değil mi? Yaralar maralar olduğu zaman tuza basılır, değil mi? Bizim çocukluğumuzda falan hala kullanılan bir yöntemdi. Hatta burada Hezekiel de bundan bahseder. Bakın Hezekiel bir ayette diyor ki, doğduğun gün göbek bağın kesilmedi. Temizlemek için seni yıkamadılar. Tuzla ovalamadılar. Kundağa sarmadılar. Ayetin bağlamı önemli değil de, yani o konuya girmeyeceğiz ama bir bebeğin doğduğu anda yapılan prosedürden bahsediyor belli ki. Göbek bağının kesilmesi gerektiğini, temiz bir şekilde yıkanması gerektiğini ve ardından tuzla ovalandıktan sonra kundağa sarılması gerektiğini anlatıyor. Yani orada dahi tuzun temizleyici gücünü görüyorsun. Bakın şu çok ilginç, biliyor musunuz? Şu ayet yazıldığı zaman, şaka yapmıyorum, ne suyun temizleme gücü biliniyordu ne de tuzun temizleme gücü biliniyordu. 1600'lü yıllara kadar biliyorsunuz çocuk doğumunda çok fazla ölümler oluyordu. Ve bunun en büyük nedenleri de yıkanmayan ellerle doğumun yapılıyor olmasından kaynaklanıyordu. Kadının çabuk hastalanmasına neden oluyordu. 1600'lü yıllarda ancak bu mikrobakteriyel konuları fark etmeye başladılar. Daha farklı temizlikle ilgili bir problemin olduğunu gördüler. Ve o dönemde bir doktor ilk kez kanın can getirdiğini kutsal kitap yazıyor ya. 1600'lerde ilk kez bir doktor bir dakika bizim ellerimizin bir kadının doğumunu yaptıktan sonra diğer kadının doğumunu yapmaya gittiğimiz zaman kirlendiğini o zaman bu adam fark etti. Ve dedi ki akan bir suda ellerinizi yıkarsanız kadın ölümleri daha az olacaktır. Yine bu kutsal kitapta yazıyor zaten. Ama o zamana kadar bilimsel bir değeri olduğu bilinmiyordu. Tuzun temizleyici gücü Hezekiel zamanında bundan 2500-3000 yıl önce bilinmiyordu. Ama işte kutsal kitap bize sunuyor. Ya da suyun temizleyici günü, akarsuyun özellikle kutsal kitapta sürekli vurgulanıyor. Yani burada tuzun temizleyen bir tarafı olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla gübreye döküldüğü zaman temizleyen bir tarafı var. Şimdi olaya kimyasal açıdan bakmayalım da bizim tuz olduğumuzu varsayarak bakalım. Bu bize ne öğretiyor? Dünyayı temizleyen bir tarafımız olduğunu işaret ediyor değil mi? İyi şeyleri güçlendirebilmek, meyve verebilmesini sağlayabilmek, ürünün sağlıklı çıkabilmesi için yaşamlarımızı sunabilmek. Bu dünyada varlığımızın doğruluktan temel alarak hayat bulması, duyurulması, sözün işaret edilmesi, anlatılması, deklare edilmesi, müjdenin açıklanması. Kötülüğe izin vermeyen, doğruluğa yönelen bireyler olmak konusu. Bizler bu dünyayı temizleyen bir tarafımız da var. Olmamız gerekiyor. Bu dünyanın kirliliğini, karanlığını gördüğümüz zaman. Ve dolayısıyla tuz olmayla ilgili bize güzel bir resim söylüyor değil mi? Neden İsa bize tuz olmamız gerektiğini söylediği zaman. Koruyucu gücü, temizleyici gücü olduğunu görüyorsunuz. Dünyaya tat veren iyilikleriyle, merhametleriyle bir gücü olduğunu görüyorsunuz. Bu çok önemli kardeşler. Her birimiz için çok önemli. Yaşayışlarımız nasıl? Tavırlarımız, düşüncelerimiz, sözlerimiz, hareketlerimiz tuz olabiliyor muyuz? Ve pasaj devamında tuzun tuzluğunu yitirmesinden bahsediyor. Tuz tuzluğunu yitirirse ne olur? O konuya giriyor. Yani koruyucu özelliğini yitirirse, tadını kaybederse. Ve gerçekten bunun olduğunu biliyoruz. Belki bizim hayatlarımızda yok çünkü tuzların içerisinde artık daha da koruyucu farklı maddeler katıldıkları için çok fazla bilmiyoruz. Çürümeyi çok fazla bilmiyoruz artık. Öyle değil mi? Her şey dolapta saklanıyor. Ya işte bu ne? McDonald's bir hamburger yapmış da 40 yıl sonra hamburgeri adam garajında bulmuş. Hamburger hala yenecek gibi duruyormuş ya. Yani aslında içinde ne kadar fazla kimyasal olduğunu da işaret ediyor ama öylesine koruyucu bir halde ki. Ancak o dönemde özellikle tuz gerçekten tuzluğunu yitirebiliyormuş. Özellikle sodyum klorür oranı düşük olan bu tuzlar. Yani ne hale geliyor biliyor musunuz? O Madra'nın plajı yok mu? Bembeyaz çok güzel. O hale geliyor. Toprak oluyor yani. Tuz ama bir toprak. Hiçbir işe yaramayan bir toprak haline geliyor. Ve böyle bir durumda da yapılması gereken bir şey var. Eğer tuzluk, eğer Hristiyanlar olarak tuzluğumuzu yitirirsek ne oluyor biliyor musunuz? Bir daha ona tadı veremiyorsunuz. Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Eğer Mesih'e aitsek, Mesih'te hayatlarımız değişiyorsa, Mesih'i yüceltmek istiyorsak yaşantımız böyle bir temelli olması gerekiyor işte. Yaşantımız tuz gibi olması gerekiyor. Öbür türlü beyaz bir kumdan farkımız kalmıyor. Hatta buradaki ayetleri ben birazcık inceledim Grekçesine. İngilizce bazı çevirilerde burada dışarı atılıyor denilen kelimenin dışarıda tuvalet gibi kullanılan çukurlar ya da işte insan dışkılarının olduğu bölge gibi bir anlamı olduğunu da gördüm. Direkt bağlantısı var mı bilmiyorum ama bunu söyleyen ilahiyatçılar da var. Çünkü ayetin bağlantısı şey ya gübre var. Gübre iyi tuz atıyorsunuz gübrenin iyi olmasını sağlıyor. Ama tuz işe yaramaz halde ise insan dışkısının üzerine atılıyor. Çünkü hiçbir şey. Yani insan dışkısının üzerine atılmasının nedeni de tabii ki artık koruyucu özelliğini yitirdi ama en azından kokunun belki de kapatılabilmesi için yapılan bir işlem. Yani hiçbir işe yaramayan bir hali oluyor. Yani bizim yaşayışımızı, kendi kimliğimizi düşündüğümüz zaman o zaman belki de ne kadar ağır bir söylem öyle değil mi? İşe yaramaz bir şekilde dışarı atılıyorsunuz. İşte bunun için kraliyet odaklı, kraliyetin ciddiyetini bilen vatandaşlar olarak yaşamamız gerekiyor. Eğer Mesih inanlısı tuz değilse işte o zaman hiçbir işe yaramıyor demektir. Dünyanın bize ihtiyacı var. Biz bu dünyanın ümidiyiz kardeşler. Doğruluğumuzla bu bozulmuşluğu yavaşlatmamız gerekiyor. Nasıl bir tadınız var? O zaman değerlendirin kendinizi. Siz kendinizi iyi biliyorsunuz. Nasıl bir tadınız var? Ve ben bunu söylediğim zaman şunu söylemiyorum. Yanınızdaki kişinin nasıl bir tadı var demiyorum. Senin nasıl bir tadın var? Çünkü genellikle ben böyle bir şey söylediği zaman insanlar kendilerine alınmıyorlar. Ben zaten iyiyim de şu çocuk çok da Yani o biraz onu tuz olmaya ihtiyacı var. Hayır. Kendini değerlendirmeni istiyorum. Ne noktada yüreğin? Yaşayışın ne noktada? Tanrı'nın sözünü korkmadan duyurabiliyor musun? İsa'nın müjdesini sevinçle yaşıyor musun? İhtiyacı olanın yanında mısın? Kayırıyor musun? Kolluyor musun? Bu dünyanın karanlığını gördüğün zaman korkmadan ışık olabilmek için sesini çıkartabiliyor musun? Hak etmeyenin, zor durumda olanın, acı çekenin yanında mısın? Fikir olarak yanında mısın demiyorum. Herkes, hepimiz fikir olarak yanındayız. Gerçekten yanında mısın? Kötülüğe dur diyebiliyor musun? Dur diyemiyorsan dışarı atılacak kadar işe yaramaz durumdasın. Bu dünyanın yozluğunu, bu dünyanın çürümüşlüğünü görüp bir adım atmıyorsak, hayatlarımızda bu dünyayı değiştirmek için bir adım atmıyorsak, işe yaramaz şekilde dışarı atılacak durumdayız kardeşler. Tanrı'ya güvenmeden, Rab'be hayatımızı vermeden, Tanrı sözünü okumadan, yaşantımızı tam bir teslimiyatla İsa'nın eline bırakmadan tuz olmamız mümkün değil. Tuz olmak istiyorsanız tam bir şekilde teslim olmanız gerekiyor İsa Mesih'e. Tuzu tuz yapan şey içindeki maddelerdir çünkü. Öyle değil mi? Ve eğer tam bir teslimiyatınız yoksa İsa Mesih, o zaman sizlerde kutsal ruh yok demektir. Bu çok ağır bir söylem, öyle değil mi? Onun için sözümüzle, davranışımızla, çalışma prensibimizle, yaşayışımız, hayatımızın her yönüyle Rabbi yüceltmeliyiz. Aç olanı doyurma, sıkıntı olanın yanında olmalıyız. Dosta ihtiyacı olanın yanında olmalıyız. Ve bunu zaman zaman hissedebiliyoruz, öyle değil mi? Geçenlerde Deham'la konuşuyordum. O ilk kez buraya geldiği zaman, bundan önce başka bir yere gitmiş, başka bir dini kuruluşa gitmiş, Tanrı hakkında araştırırken ve buraya geldiği zaman söyledi, yani burada ne kadar farklı hissettiğini, burada onunla ne kadar ilgilenildiğinden bahsetti. Eminim ki işimizi çok iyi yapmıyoruz. Eminim ki birçok konuda zayıflıklarımız var. Ama bu teşvik edici bir şeydi bizim için. Öyle değil mi? Ama bazen insanlar geliyorlar ve bizim hayatımıza baktıkları zaman ben burada olmak istemiyorum diyorlar. Buraya geliyorlar ve buraya bir daha gelmek istemiyorlar. Yaşayışımıza bakıyorlar, diyorlar ki ben buranın bir parçası olmak istemiyorum. Dolayısıyla yaşayışımız Tanrı'yı deklare etmesi gerekiyor kardeşler. Kilise dolayısıyla dünyaya ışık saçması gerekiyor. İşte bu dünyada yaşayıp bu dünyada olmamak böyle bir şey. Bu dünyadan olmamak böyle bir şey. Göksel krallığın vatandaşları olmak. Bu anlamda kiliseye gelen kişi dışarıdan gelmiş ve yeni bir topluluğu keşfetmiş oluyor. Bakın John Stott ne diyor? Bu metaforların ardında yatan temel gerçek ve ortak özellik kilise ve dünyanın ayrı topluluklar olduğudur. Bir yanda yeryüzü vardır. Diğer yanda ise yeryüzünün tuzu olan siz bulunursunuz. Bir yanda dünya vardır, diğer yanda dünyanın ışığı olan siz bulunursunuz. Evet, iki topluluğun birbiriyle ilişkili olduğu doğrudur. Ancak ilişki içinde olmaları ayrı olmalarına dayanır. Dolayısıyla bu dünyadayız ama bu dünyadan değiliz. Bu dünya bize baktıkları zaman farklı bir şey görmeleri gerekiyor. Bu dünyanın kirini, ahlaksızlıklarını, pisliklerini görmemeleri gerekiyor kardeşler. Rab tuz olmamızı istiyor çünkü dünya bozuluyor ve çürüyor. Buna karşı mücadele vermemiz gerekiyor. Rab tuz olmamızı istiyor çünkü dünya tatsız bir yer. İyiliklerle, merhametlerle, bereketlerle bu dünyayı kutsamamızı istiyor. Rab tuz olmamızı istiyor çünkü dünya hastalıklarla dolu bir yer. Ve meyve verecek ürünlere güç vermemizi istiyor. Bunların tam anlamıyla olması mümkün değil. Bu dünyanın temizlenmesi mümkün değil. İsa Mesih'in ikinci gelişine kadar bu dünyanın temizlenmesi mümkün değil. Ancak Tanrı bu dünyayı bozulmuşluğa terk etmek istemiyor. Hastalığa, pisliğe, nefrete, günahlara, savaşlara terk etmek istemiyor. İşte bunun için bizler Hristiyan olarak ne zaman neye dur dememiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. İsa Mesih'in dünyadaki kendi yaşamında yaptığı şey de buydu, öyle değil mi? Hizmeti böyleydi, öyle değil mi? Dünyanın bozulmuşluğuna karşı mücadele etti. İnsanlara merhamet etti. İyiliklerle onları anımsadı. Mucizeler yaptı, ihtiyaçlarını giderdi. Tanrı'dan uzak olanlara babayı tanıttı. Lloyd Jones'un bir sözüyle kapatmak istiyorum kardeşler. Şöyle söylüyor. Müjdenin yüceliği kilisenin dünyadan tamamen farklı olmasında görülür. Kilise böyle olduğu sürece dünyayı çekecektir. Dünya ilk başta nefret etse de sonunda kilisenin mesajını dinleyecektir. Amin.